Ayrım 5.
Hekimlerin dediğine göre yeni keşfedilen bir madde olan serotonin, insanların duygularını yöneten ögelerden biriymiş. Serotoninin azlığı insanın iş yaşamında dikkatinin dağılmasına, uykusuzluğa, iştahsızlığa, yaşamdan yeterince zevk alamamasına yol açıyormuş. Bu madde bedende hiç bulunmadığında ise kişi derin umutsuzluk, kötümserlik, bir gereksizlik duygusu, korkunç yorgunluk, endişeye kapılma, karar verme güçlüğü gibi belirtiler gösteriyormuş. Bu da zamanla sürekli bir karabasana dönüşüyormuş ki sonu ya tam uyumsuzluk ya da intiharmış. Bazı daha tutucu hekimler ise yaşamda herhangi bir sarsıcı değişikliğin, başka bir ülkeye göçmek, çok sevilen birini kaybetmek, boşanma, aile ya da iş yaşamında aşırı baskı gibi depresyona yol açabileceği görüşündeler. Modern araştırmalar kışın akıl hastanesine yatırılanlar ile yazın yatırılanlar arasındaki sayı farkından yola çıkarak güneş ışığının depresyon konusunda etkili olduğunu ileri sürmekteler. Zetka'nın durumunda ise neden kimsenin aklına gelmeyecek kadar basitti. Geçmişinde gizli bir erkek, daha doğrusu çok eskiden tanımış olduğu bir erkek üstüne kendi kurduğu fantaziler. O kadar aptalca bir şeydi ki, şu sıralar nerede olduğunu bile bilmediği ama gençliğinde umutsuzca çok derinden sevdiği bir adam yüzünden depresyona girmek, delirmek. Her normal genç kız gibi Zetka'nın da bir imkansız aşk yaşamaya gereksinmesi olmuştu. Oysa imkansız aşkı yalnızca hayallerinde yaşayan arkadaşlarından ileri gitmişti Zetka. Hayalini gerçekleştirmeye kalkmıştı. Adam okyanusun öte yanında yaşıyordu. Kız nesi var nesi yoksa satıp onun peşinden gitmişti. Adam evliydi. Kız metres rolünü kabullenmiş görünerek onun boşanmasını sağlayacak planlar kurmuştu. Adamın kendine ayıracak vakti bile yoktu. Kız günlerini, gecelerini ucuz bir otel odasında onun ender telefonlarını bekleyerek geçirmeye razı olmuştu. Kızın aşk uğruna her şeye katlanma kararına karşın ilişki yürümemişti. Adam açıkça hiçbir şey söylemedi. Ama bir gün Zetka anladı ki artık istenmiyor. Slovenya'ya geri döndü. Birkaç ay boyunca yemeden içmeden kesildi. Onunla birlikte geçirdiği her saniyeyi yeniden yaşıyor, yatakta geçirdikleri zevk dolu dakikaları yeniden hatırlıyor, birlikte bir gelecekleri olabileceğine inanmak için dayanak arıyordu. Arkadaşları onun bu durumundan kaygı duyuyorlardı. Ama Zetka'nın içinde bir ses bunun geçici bir aşama olduğunu fısıldıyordu. Kişilik gelişmesinin bir bedeli vardır. Genç kız da bu bedeli yakınmasız ödüyordu. Sonunda haklı da çıktı. Günlerden bir gün içinde müthiş bir yaşama isteğiyle uyandı. Aylardır ilk kez iştahla karnını doyurdu. Dışarı çıkıp kendine bir iş buldu. Yalnızca iş bulmakla da kalmadı, kadınları peşinden koşturan yakışıklı, zeki bir gencin ilgisini de çekti. Bir yıl içinde evlendiler. Kız arkadaşları ona hep gıpta ettiler, hem de onu kutladılar. Ljubljana'nın ortasından geçen ırmağa bakan bahçeli bir eve yerleşti çift. Çocukları oldu. Yazları Avusturya'ya ya da İtalya'ya gezmeye gidiyorlardı. Slovenya, Yugoslavya'dan ayrılmaya karar verince kocası askere çağrıldı. Zetka Sırp'tı, yani düşman ve yaşama altüst olmak üzereydi. Son derece gerilimli geçen 10 gün boyunca, iki tarafın orduları çatışmaya hazır beklerken, kimse bağımsızlık ilanının nasıl sonuçlanacağını, ne kadar kan döküleceğini bilmezken, Zetka kocasını ne kadar sevdiğini bir kez daha anladı. Bütün vaktini şimdiye kadar pek umursamadığı, ama şimdi tek umudu olan Tanrı'ya dua etmekle geçirdi. Azizlere, meleklere her şeyini adadı, sırf onu geri göndersinler diye. Duaları kabul oldu, kocası geri döndü. Çocuklar Sloven dilinin öğretildiği okullara gidebileceklerdi artık. Savaş tehlikesi ise komşu Hırvatistan'a geçti. 3 yıl sonra Yugoslavya'nın Hırvatistan ile olan savaşı bu kez Bosna'ya sıçradı. Sırpların yaptığı katliamlarla ilgili haberler dünyaya yayılmaya başladı. Zetka, birkaç delinin aşırı davranışları yüzünden bütün bir ulusun suçlanmasının haksızlık olduğunu düşünüyordu. hayatı hiç beklemediği yeni bir anlam kazandı. Halkını gurur ve cesaretle savunmaya koyuldu. Gazetelere yazılar yazdı, televizyona çıktı, konferanslar örgütledi. Bunların hiçbir sonucu olmadı. Yabancılar korkunç katliamlardan bütün Sırpları sorumlu görmeye devam ettiler. Ama Zetka üstüne düşen görevi yaptığını biliyordu. Zor günlerde kardeşlerini yalnız bırakmamıştı. Sloven kocasının, çocuklarının her iki tarafın propagandasından etkilenmemeyi bilen insanların desteğini kazanmıştı. Bir akşam büyük Sloven şair Presere'nin heykelinin önünden geçerken onun hayatını aklından geçirdi. Şair 34 yaşındayken bir gün kilisede yeni yetme bir kız görüyor. Julia Primick adındaki bu gencecik kıza derin bir tutkuyla aşık oluyor. Eski çağ trubadurları gibi bu kıza şiirler yazmaya koyuluyor. Onunla evlenme hayalleri kuruyor. Meğer Julia üst düzey bir ailenin kızıymış. Şair kilisedeki o rastlantıdan sonra bir daha kıza yaklaşamıyor. Ama o kısacık rastlaşma en güzel şiirlerinin esin kaynağı oluyor ve adının çevresinde bir efsane oluşturuyor. Ljubljana'daki küçük meydanda bulunan heykelin dümdüz belirli bir noktaya baktığını görürsünüz. O bakışı izlerseniz meydanın öte yanındaki binalardan birinin taş duvarına oyulmuş bir kadın yüzü fark edersiniz. İşte orası Julia'nın yaşamış olduğu evdir. Preseren ölümünden sonra bile sonsuza kadar imkansız aşkına bakmayı sürdürecektir. Peki ya biraz daha savaşsaydı? Zetka'nın kalbi hızla atmaya başlamıştı. Sanki kötü bir şey olacakmış duygusu uyandı içinde. Yoksa çocuklardan biri kaza mı geçirmişti? Telaşla evine koştu. Çocukları televizyon karşısında patlamış mısır yiyorlardı. Nedense içindeki hüzün geçmedi. Zetka yatağa yatıp 12 saat kadar deliksiz uyudu. Uyandığında canı kalkmak istemedi. Presere'nin öyküsü ona ilk aşkını hatırlatmıştı. Onu bir daha hiç aramamış olan adamı. Ve Zetka kendi kendine sordu. Yeterince savaşmış mıydım? Asıl istediklerimin peşine düşeceğime metresliği kabullenmem yanlış mıydı? İlk aşkım için savaşırken halkım için savaştığımda harcadığım kadar enerji harcadım mı? Zetka yeterince enerji harcadığına kendini inandırdı. Ama içindeki hüzün bir türlü geçmiyordu. Bir vakitler cennet gibi gördüğü her şey, ırmağa bakan bahçeli evi, sevdiği koca, televizyon önünde patlamış mısır yiyen çocuklar, yavaş yavaş bir cehenneme dönüşmekteydi. Bugün birçok göksel yolculuktan, ileri derecede gelişmiş varlıklarla yaptığı birçok görüşmeden sonra, Zetka, bütün oğlanların saçmalık olduğunu biliyordu artık. İmkansız aşkını bir bahane, aslında beklediği yaşamdan çok farklı sürdürdüğü yaşamdan kopma fırsatı olarak kullanmıştı. Ancak bir yıl önceki durumu çok farklıydı. Uzaktaki eski aşkını aramaya koyulmuştu deliler gibi. Uluslararası telefonlar açarak bir servet harcadı. Ama adam artık aynı kentte oturmuyordu. Onu bulmak imkansızdı. Bir sürü APS mektup gönderdi. Hepsi geri geldi. Adamın bütün arkadaşlarını telefonla aradı. Kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Kocası olup bitenden habersizdi. Bu da onu çok öfkelendiriyordu. Bir şeylerden kuşkulanması, kavga çıkarması, dırdır etmesi, onu kapı dışarı etmekle tehdit etmesi gerekmez miydi? Uluslararası telefon santralinde çalışanların, postacının, bütün kız arkadaşlarının kocası tarafından satın alındığına kesin kesin andı. Düğününde takılan mücevherleri satarak dünyanın öteki ucuna uçmak için bilet aldı. Ancak bir dostu Amerika'nın çok büyük bir kıta olduğunu, tam olarak ne aradığını bilmeyen birinin oraya gitmesinin hiçbir anlam taşımadığını anlata anlata sonunda onu ikna etti. Bir gece yattığında çektiği aşk acısı eskisinden yeni dünyayı terk edip geldiğinde Ljubljana'nın dayanılmaz gündelik yaşamına alışmaya çalıştığı dönemde olduğundan bile çoktu. O geceyi izleyen iki gün boyunca odasından çıkmadı. Üçüncü gün durumuna çok üzülen, çok iyi kalpli kocası doktor çağırdı. Peki bu adam Zetka'nın başka bir erkek için acı çektiğini, onunla buluşmak, kocasını aldatmak, toplumdaki saygıdeğer yerini o erkeğin gizli metresi olmak için feda etmek üzere olduğunu gerçekten bilmiyor muydu? Ljubljana'yı, evini, çocuklarını sonsuza dek terk etmeye hazırdı. Doktor geldi. İsteri krizine yakalanan Zetka odasının kapısını kilitledi. Hekim gidinceye dek de açmadı. Bir hafta bile geçmemişti ki kendinde yataktan kalkacak gücü bulamaz oldu. Dışkı ihtiyacını bile yatakta görüyordu artık. Hiçbir şey düşünemiyordu. Kafası yalnızca eski aşkının bölük pörçük anılarıyla doluydu. Eski sevgilisinin de onu umutsuzca aradığına, bulamadığına inanmıştı. Çıldırtıcı cömertliğini sürdüren anlayışlı kocası, çarşaflarını değiştiriyor, başını okşuyor, her şeyin düzeleceğini iğneleyip duruyordu. Çocuklarından birini nedensiz yere tokatladığı, sonra önünde diz çöküp ayaklarını öptüğü, affedilmek için yalvardığı, pişmanlığını sergilemek için üstündeki geceliği paramparça ettiği günden beri, çocuklar onun odasına gelmez olmuşlardı. Bir hafta daha geçti. Önüne getirilen yemekleri tükürüyor, gerçeklikle ilişkisi bir kopuyor bir geri geliyor, bütün geceleri uyanık, bütün günleri uyuyarak geçiriyordu. Bir gün odasının kapısı tıklatılmadan açıldı. İçeri iki adam girdi. Biri onu sıkıca tutarken öteki koluna bir iğne sapladı. Gözlerini açtığında biletteydi. Kocasıyla konuşan doktorun depresyon dediğini işitti. Kimi kez son derece sıradan nedenlerle ortaya çıkabilir. Örneğin organizmada serotonin eksikliği gibi. Koğuşun tavanından aşağı bakan Zetka, elinde şırıngayla bir hemşirenin yaklaştığını gördü. Kızcağız hala karyolasının başında durmuş, boş bakışlarından ödü kopmuş durumda gövdesiyle konuşmaya çabalıyordu. Zetka bir an ona her şeyi anlatabileceğini düşündü ama sonra vazgeçti. İnsanlar hiçbir zaman kendilerine anlatılanlardan bir şey öğrenmezler. Kendi çabalarıyla öğrenirler yalnızca. Hemşire Zetka'nın koluna iğneyi saplayıp glikoz zerk etti. Anında görünmez bir güç kolundan yakalayıp fırlatmış gibi ruhu tavandan ayrıldı. Karanlık bir tünelden geçip gövdesine geri döndü. Merhaba Veronika. Kız hala korku içindeydi. İyi misin? İyiyim. Ne mutlu ki bu tehlikeli tedaviden sağ kurtulabildim. Zaten bir daha tekrarlanmayacak. Ne biliyorsun? Burada kimse hastaların fikrini sormuyor ki. Zetka biliyordu. Çünkü göksel yolculuğu sırasında Doktor Igor'un bürosuna uğramıştı. Nereden bildiğimi söyleyemem ama biliyorum. Tanıştığımızda sana ilk sorduğum soruyu hatırlıyor musun? Evet, deliliği bilip bilmediğimi sormuştum. Çok doğru. Bu kez sana öykü anlatmayacağım. Deli olmak, düşüncelerini ilerletmekten aciz olmak demek. Sanki yabancı bir ülkedesin, çevrede olup biten her şeyi görüyor, anlıyorsun. Ama istediğini anlatmaktan, dolayısıyla da yardım bulmaktan umutsuzsun. Çünkü orada konuşulan dili bilmiyor, anlamıyorsun. Hepimiz hissetmişizdir bunu. Hepimiz şu ya da bu biçimde deliyiz zaten. Parmaklıklı pencerenin ötesinde gökyüzü yıldız doluydu. Henüz hilal biçiminde olan ay da dağların gerisinden yükselmekteydi. Şairler dolunayı severler. Hakkında binlerce şiir yazılmıştır. Oysa Veronika en çok yeni ayı severdi. Çünkü daha gelişecek, büyüyecek, kendi yüzeyini tümüyle ışığa boğacak zaman olurdu. Kaçınılmaz yok oluşundan önce. Salona inip piyano çalmak, bu geceyi okulda öğrenmiş olduğu nefis bir sonatla kutlamak istedi. Gökyüzüne baktığında içine anlatılmaz, ölçülmez bir yaşam sevinci dolmuştu. Sanki evrenin sonsuzluğu onun kendi bitimsizliğini açıklamıştı. Ancak bu isteğini engelleyen çelik bir kapı ve Bitmek Tükenmez kitabını okuyan bir kadın vardı. Ayrıca gecenin bu saatinde piyano da çalınmazdı. Bütün mahalleyi uyandırırdı insan. Veronika güldü. Mahalle dediği delilerle dolu koğuşlardı. O delilere ise uyusunlar diye dünyanın ilacı verilmişti. İçindeki coşku azalmamıştı gene de. Kalkıp Zetka'nın yatağının yanına gitti. Ama kadıncağız da derin uykudaydı. O gün başından geçen korkunç tedaviden sonra bitkin düşmüştü herhalde. Yatağına dönsen iyi olur dedi hemşire. Cici kızlar düşlerinde melekler ya da sevgililer görür. Bana çocukmuşum gibi davranmayın. Her şeyden korkan zavallı bir deli değilim ben. Zır deliyim, isteriyim. Kendi hayatıma bile saygım yok. Kaldı ki başkalarınınkine olsun. Üstelik kötü bir günümdeyim. Ay'a baktım, ayı gördüm, birileriyle konuşmam gerek. Bu tepkiyi beklemeyen hemşire şaşkın şaşkın baktı ona. Hadi bir yürüyüşe çık, bırak da kitabımı bitireyim. Böyle bir şey yapamam çünkü burası bir hapishane ve kapıda bir gardiyan var. Millet kendisini zeki sansın diye kitap okuma taklidi yapan bir kadın. Oysa işin aslı şu ki, koğuştaki en ufak bir kıpırdığı bile gözlüyor, kapının anahtarlarını da hazine saklar gibi saklıyor. Kuşkusuz kurallar bunu öngörüyor, o da kurallara uyuyor. Çünkü böylece günlük hayatında kocasının çocuklarının yanında sahip olmadığı bir yetkiye sahipmiş numarası yapabiliyor. Veronica tir tir titriyordu ama bunun nedenini bilmiyordu. Ne anahtarları diye sordu hemşire. Kapı her zaman açıktır. Burada bir dolu akıl hastasıyla birlikte kilitli kalacağımı sanmıyorsun herhalde. Kapı açık da ne demek? Birkaç gün önce buradan çıkmak istediğimde bu kadın tuvalete kadar benimle geldi. Şimdi ne saçmalıklar anlatıyor yani? Hemşire, her dediğimi ciddiye alma dedi. İşin doğrusu hastalara o kadar çok ilaç pompalıyoruz ki sıkı bir güvenliğe gerek kalmıyor. Titriyorsun, üşüyor musun? Bilmiyorum, kalbimle ilgili bir şey herhalde. İstersen yürüyüşe çıkabilirsin. Asıl istediğim piyano çalmak. Salon buradan iyice uzak. Onun için senin piyano çalman kimseyi rahatsız etmez. Ne istersen yap. Veronica'nın titremesi tutmaya çalıştığı ürkek, kısık hıçkırıklara dönüştü. Diz çöktü. Başını kadının kucağına koydu. Uzun uzun ağladı. Hemşire kitabını bir yana bıraktı. Veronica'nın saçlarını okşayarak o hüzün ve gözyaşı dalgasının doğal süresini doldurmasını bekledi. Öylece neredeyse yarım saat oturdular. Ağlayan kız ile teselli sunan kadın, ikisi de neyin neden olduğunu bilmiyorlardı ama olsun. Hıçkırıklar sonunda bitti. Hemşire kalkmasına yardım etti, kapıya doğru yürüttü. Senin yaşında bir kızım var. Senin ilk getirdiklerinde her yanında iğneler, tüpler sokuluydu. Hep merak ettim. Senin gibi güzel, genç bir kız, önünde bütün bir hayat varken neden kendini öldürmek ister diye. Derken bir takım dedikodular dolaşmaya başladı. Bıraktığım mektup, ki gerçek nedenin o olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Çaresi olmayan bir kalp hastalığı, öyle şeyler söylendi. Kendi kızım hiç aklımdan çıkmıyordu. Ya o da böyle bir şey yapmaya kalkarsa? Bazı insanlar neden doğaya aykırı davranırlar? Ne olursa olsun yaşama savaşı vermektir doğal olan. Ben de o yüzden ağlıyordum işte dedi Veronica. O hapları aldığımda nefret ettiğim birini öldürmeye çalışıyordum. İçimde başka sevebileceğim Veronica'lar olduğunu bilmiyordum. İnsan neden kendi kendinden nefret eder? Korkaklık belki de ya da hiç yakanı bırakmayan yanılmak korkusu. Başkalarının senden beklediklerini gerçekleştirememek korkusu. Birkaç dakika önce mutluydum. Ölüme mahkum olduğumu unutmuştum. Derken hatırladım, çok korktum. Hemşire kapıyı açtı, Veronica koridora çıktı. Bana nasıl sorabilir böyle bir şeyi? Ne istiyor, niçin ağladığımı öğrenmek mi? Benim herkes gibi istekleri, korkuları olan normal biri olduğumu, günlerim sayılıyken böyle bir sorunun beni paniğe uğratabileceğini aklına getirmiyor mu? Koğuşlar gibi loş ışıklandırılmış koridorlarda yürürken, Veronica artık her şey için çok geç olduğunu kesinlikle anladı. İçinde yükselen korkunun denetimden çıktığını fark etti. Kendimi toparlamalıyım. Verdiği kararlardan ne olursa olsun dönmeyen biriyim ben. Her şeyi sonuna dek götürürüm. Yaşamı boyunca pek çok şeyi sonuna dek götürdüğü doğruydu. Ama hep önemsiz şeylerdi bunlar. Bir özürle sona erebilecek bir küslüğü uzatmak, bir ilişkinin sonu olmadığını düşündüğünde adamı sevdiği halde telefon etmemek gibi. Kolay konularda ödün vermemek de üstüne yoktu. Sanki ne kadar güçlü ve aldırışsız olduğunu kendi kendine böyle kanıtlayacaktı. Oysa aslında kırılgan bir insandı. Hiçbir zaman üstün bir öğrenci olmamış, okulda spor dallarında da pek bir başarı gösterememiş, evinde de huzurlu bir yaşam sağlayamamıştı. Ufak tefek kusurlarının üstesinden gelmeyi başarmış ama yaşamsal önemi olan konularda yenilgiye uğramıştı. başına buyruk bir kişi olduğu havasını yaratmayı başarmıştı. Ama aslında çok derin bir arkadaş özlemi vardı. Kalabalık bir yere girdiğinde herkes dönüp ona bakardı. Ama hemen her geceyi bir manastır odasında antenini doğru dürüst ayarlatmaya üşendiği televizyonun karşısında yapayalnız geçirirdi. Tüm tanıdıkları onu gıpta edilecek bir kadın gibi görürlerdi. Ama bu görüntüyü sağlamak, kendisi için yarattığı bu imaja uygun davranmaya çalışmak hemen hemen tüm enerjisini tüketmişti. Bu yüzden kendi kendisi olmak için gereken enerji hep eksik kalmıştı. Dünyadaki herkes gibi mutlu olmak için başkalarına ihtiyaç duyan bir kişiydi. Ama başkalarıyla baş etmek de zordu. Beklenmedik tepkiler gösteriyorlar, çevrelerine koruyucu duvarlar örüyorlar, aynı kendisi gibi davranarak hiçbir şeye aldırmaz numaralarına yatıyorlardı. Yaşama daha açık biriyle karşılaştıklarında ya onu daha ilk adımda dışlıyorlar ya da ona acı çektiriyorlar, aşağılıyorlar, tuhaf muamelesi yapıyorlardı. Güçlülüğü ve kararlılığıyla pek çok kişiyi etkilemiş olabilirdi Veronica. Ama neye yaramıştı bu? Boşlukta kala kalmıştı, yapayalnız, biletti. Ölümün bekleme odasında. İntihar girişiminden duyduğu pişmanlık yeniden su yüzüne çıkıyordu. Ama bir kez daha bilincinin gerilerine itti bu duyguyu. Şimdi ise ömür boyu kaçınmaya çalıştığı bir duygunun pençesindeydi. Nefret. Nefret, öylesine fiziksel ki neredeyse duvarlar, piyanolar, hemşireler kadar somut. Gövdesinden taşan yıkıcı enerji elle tutulabilir gibiydi. Bu duyguyu bastırmaya çalışmadı. İyi ya da kötü olmasını aldırmıyordu. Durmadan kendini kontrol etmekten, maskelerden, uygun davranışlardan bıkmış usanmıştı. Önünde kalan 2-3 günlük ömrünü elinden geldiğince uygunsuz davranarak geçirmek istiyordu. Yaşlı bir adama tokat atmakla başlamıştı. Bir hemşirenin önünde gözyaşlarına boğulmuş, yalnız olmak istediğinde nezaket gösterip bir takım insanlarla çene çalmayı reddetmişti. Şimdi ise nefret duyacak kadar özgür hissediyordu kendini. Ama eline geçeni kırıp dökerek, ortalığı alt üst ederek sayılı günlerini uyuşturucu altında yatakta geçirmeyi göze alamayacak kadar da zekiydi. O anda her şeyden nefret ediyordu. Kendisinden, dünyadan, önündeki sandalyeden, koridordaki bozuk radyatörden, kusursuz insanlardan, canilerden. Bir akıl hastanesindeydi. İnsanların genellikle kendi kendilerinden sakladıkları duyguları bastırmamakta özgürdü. Nedense hepimiz yalnızca sevmek, kabullenmek, işlerin kolayını bulmak, çatışmadan kaçınmak üzere yetiştiriliriz. Veronica her şeyden nefret ediyordu. Ya en çok da yaşamını sürdürmüş olduğu biçimden, içinde barındırdığı yüzlerce Veronica'yı keşfetmeye zahmet etmeyişinden tiksiniyordu.